huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye 10 Ekim Cumartesi sabahı Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısını yaşadı. Başkent Ankara'da barış, emek ve demokrasi mitingi için toplanan kalabalığın içinde iki canlı bomba art arda kendini patlattı. Hain saldırıyla tren garının önü mahşer yerine döndü. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada ölü sayısı 95 olarak belirtilmişti. Bugün sayı 97'ye ulaştı. 48'i yoğun bakımda olmak üzere 246 kişinin hastanedeki tedavilerinin de sürdüğü belirtildi. Barış mitinginin kana bulanmasının ardından Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu 3 günlük yasa katıldı. Kanlı terör eylemine uluslararası tepkiler de geldi. Ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda Suriye'deki gelişmeleri, son gelişmeleri konuşacağız. Rusya'nın askeri müdahalesinden ve bölgesel ilişkilerden söz edeceğiz. Batı'nın Suriye politikalarına değineceğiz. İlerleyen dakikalarda Suriye'deki Türkmenler konusunda değerlendirmelerini almak üzere Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci ile bir telefon bağlantımız olacak. Stüdyoda Doçent Doktor Serhat Erkmen'le birlikteyiz. Konuğumuz Ahevran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Masası Başkanı Sayın Erkmen'le Suriye'deki son gelişmeleri ele alacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Esad rejimine karşı muhalifler arasında farklı ideolojiler olduğunu görüyoruz ve bu gruplar arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Koalisyonlar, organizasyonlar var. Batı'nın desteklediği muhaliflerde ise henüz öne çıkan, güçlü görünen bir grup yok gibi. İşleri daha karmaşık hale getiren ise bölgedeki ve dünyadaki büyük güçlerin bir tarafıyla savaşa dahil olmaları. BBC Orta Doğu editörü Eylül başında Şam ziyaretini bir yazıyla anlattı izlenimlerini. Şam'ın düşüşünün an meselesi olduğu veya orta vadede düşeceği yöndeki görüşlerin, öngörülerin yanlış olduğunu belirtiyor yazısında. Ekonomi her halükarda da devam ediyor, işliyor diye belirtmiş. Suriye'deki muhalifler ve Şam yönetiminin son durumuyla başlayalım. Buyurun.
Önce şunu söyleyelim. Biz uluslararası ilişkilerle çatışma ve savaşı açıklarken bunları devletler arası savaşlar, devlet içi savaşlar diye kategorize ederiz. Suriye'de yaşanan nedir? Suriye'de literatürdeki karşılığı devlet içi savaş denilen bir şey yaşanıyor. Peki devlet içi savaş nedir? Merkezi iktidarı ele geçirmek üzere bir ya da birden çok grubun silahlı bir biçimde merkezi hükümete başkaldırısı sonucu başlayan, bir yıl içerisinde çatışmalara bağlı en az 1000 ölü yaralının meydana geldiği savaşlara devlet içi savaşlar denir. Bunlar da kendi kategorilerinde, kendi içinde ayrılır. Topluluklar arası savaş, iç savaş, merkezi ele geçirme savaşı vesaire gibi kategorileri vardır. O yüzden hani Suriye'deki iç savaş diye konuşulduğu zaman aslında iç savaş konseptinin kendisinin devlet içi savaşın bir alt dalı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları niye söylüyorum? Çünkü Suriye'deki durumun tam olarak teşhisini koyabilmemiz için onun adını tam olarak koymamız lazım. Suriye'de bugün topluluklar arası bir devlet içi savaş yaşanıyor. Yani birbirinden farklı etnik, dini, mezhepsel kökenlere sahip olan gruplar arasında hem birbirleriyle hem de merkezi yönetime karşı iç içe geçmiş bir devlet içi savaş durumu var. Ancak devlet içi savaşlar her zaman sadece o devletin sınırları içinde kalmaz. Buna da üçüncü tarafların müdahalesi diye bir kavram kullanıyoruz. Yani merkezi hükümetle ona karşı olanlar arasındaki dışındakilere üçüncü taraflar diyoruz. Bu üçüncü tarafların müdahil olduğu savaşlar ki bu bölge ülkeleri olabilir, komşu olabilir, uluslararası güçler olabilir her neyse. Bunların dahil olduğu savaşlar özellikle topluluk savaşları, yani topluluklar arası intercommunal war dediğimiz savaşlar, üçüncü taraflar müdahale ettikten sonra coğrafi olarak genişliyor. Çatışmanın süresi uzuyor, eylem yoğunluğu artıyor, ölümcüllüğü artıyor ve sonuçta genellikle parçalanmayla neticeleniyor. Aslında bakacak olursanız saatlerce konuşup anlatacağımıza 4 dakika içinde Suriye'nin 4 yılında ne olduğunu böyle teorik bir şekilde anlatabilirsiniz.
Evet, aslında üçüncü güçler dediniz, Rusya'nın müdahalesiyle bunu çok etkin şekilde görüyoruz.
Tabii Rusya'yla görüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri, koalisyonlar, evet, bunlar da vardı.
Onlara sırasıyla gelelim. Peki. Sayın Erkmen. Moskova hükümeti parlamento dışında asker bulundurmaya karar verince Rusya uçaklarında bombardımanı başladı ve Putin'den gelen açıklamalar oldu. Esad'a desteğin havadan verileceği, kara operasyonlarının olmayacağını belirtti Putin ve Suriye'de teröristlerle baş etmenin tek yolunun önleyici hamlelerde bulunmak olduğunu söyledi. Yine asıl belki önemli cümlesi, sıranın Rusya'ya gelmesini bekleyemeyiz. Bu operasyon uluslararası hukuka da uygundur açıklaması var. Rusya müdahalesini değerlendirelim, sonra diğer bölgesel ve küresel güçlerin Suriye'ye bakışına geçelim.
Farkında mısınız? 11 Eylül 2001'den sonra Bush'un söylediklerini ne kadar hatırlatıyor Putin'in söylediği şeyler. Önleyici müdahale, sıra ABD'ye mi gelsin, bundan sonra ne yapmalıyız şeklinde. Şimdi şöyle söyleyeyim, Rusya çatışmanın başından beri onun parçalarından birisiydi zaten. Ama bu kadar açık ve bu kadar resmi kanallardan değil de gizli operasyonlar yoluyla Suriye hükümeti ile Rusya hükümeti arasındaki ikili ilişkiler neticesinde ortaya çıkan askeri yardımlar yoluyla, teknisyenler ve danışmanlar göndermek, silah ve mühimmat göndermek yoluyla bu işin içindeydi. Ağustos ayının ortalarından itibaren net bir biçimde, ben bunu yazdım ayrıntılı olarak, çok ayrıntılı bir yazı yazdım konuyla ilgili. Ağustos ayının ortalarından itibaren net bir biçimde Rusya'nın artık bugüne kadar olandan daha farklı bir biçimde Suriye'de çatışmaya dahil olacağının ve birebir, açıktan ve birebir bu işin parçası olacağının işaretleri belirginleşmişti. Nitekim Eylül ayının sonlarında bu iş ciddileşti ve Ekim'in başı ile birlikte artık bugün biz Rusya'nın Suriye'deki varlığının bu çatışmaları nasıl değiştireceğini konuşuyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Belki diğer başlıklarda da siz sorabilirsiniz ama Rusya deyince Rusya'yı anlamayın. Nasıl ABD deyince ABD anlamayacağımız gibi. Rusya, İran, Irak ve Çin bir blok olarak hareket ediyorlar. Nitekim bugün Çin'in de Suriye'ye askeri ekipman ve teknisyen gönderdiği, hatta uçak gönderdiği bilgisi geliyor. İran'ın zaten uzun bir süredir hem vekilleri, yani Hizbullah ya da Afganistan'daki, Irak'taki, başka yerlerdeki Şii gruplardan devşirmiş olduğu milis güçleri aracılığıyla iç savaşın içinde olduğunu, hem de İranlı subayların artık orada İranlı askerlerin devrim muhafızlarının savaştığını biliyoruz, görüyoruz.
Evet.
Keza Irak'tan da Şii grupların içinden pek çok grup Esad'ın yanında savaşmaya gidiyor. Dolayısıyla Rusya derken sadece Rusya'dan değil, bir bloktan bahsettiğimizi hatırlatmak istedim.
Biraz sonra o konuya gelelim isterseniz. Rusya sadece DAEŞ'i değil, terörist gruplar olarak nitelendirdiği ve Esad rejimini tehdit eden İslamcı unsurları da vuruyor. Hedefte Türkmenlerin olduğu da belirtiliyor. Suriye Türkmenlerinin durumuna ilişkin son bilgileri almak üzere bir telefon bağlantımız olacağını programımızın başında belirtmiştik. Suriye Türkmen Meclisi ve Suriye Türkmen Milli Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci telefon hattımızda. Sayın Cevizci, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Suriye'deki Türkmenlerin bu iç savaşın başladığı süreçten günümüze kadar gelen dönem içerisinde durumlarına ilişkin değerlendirmelerinizi alalım ilk olarak.
Öncelikle dün evvelsin Ankara'da yaşanan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Başta Türk milleti olmak üzere yaşamını kaybeden tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet, başlarını sağ olmasını diliyorum. Tabii Suriye'den bahsettiğimizde Suriye bugünkü haliyle 1946 sonrası ülke haline gelmiş bir ülke. Ancak bu coğrafyada 1000 yıla yakın bir Türk mevcudiyeti bulunmakta ve bugünkü Suriye Türkmenler bu Türk mevcudiyeti devamı niteliğinde. Kısa ömürlü olan bu Suriye'de yaklaşık 60 senelik bir ömrü bulunan Suriye'nin 50 yılına yakınını bir parti zihniyeti yönetmiş ve bu Partisi'nin de neredeyse 40 yılını Esat ailesi yönetmiş ve bu çalkantılı ve çok politik bir bölgede olan Suriye darbelerle ve şiddetle ve baskıyla yönetile gelmiş bir ülkeydi. Türkmenler de tabii bu yani bin yıllık bir varlığın hem devamı olması hem de Türkiye ile ilişkilerin sürekli gergin geçmesinden dolayı her seferinde her zaman da mağdur bir topluluk halinde bırakılmıştı. 2011 olayına biz geldiğimiz yıllarda ise de Türkmenler Suriye toplumunun neredeyse tamamında yani her alanda siyasi, askeri, ekonomik tüm alanda bastırılmış ve sindirilmiş bir haldeydi. Ve 2011 olaylarında ise de kendilerini özgün bir şekilde bu olayların içerisine dahil olamadı. Zaten bunları neden anlattığımı sorarsanız aslında bugünkü geldiğimiz noktadaki birçok sebebin buradan kaynaklandığını ve bunun üzerine bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten Suriye Türkmenleri 2011 yılında hiçbir şekilde bir örgütlü yapılanın bulunmaması, ne askeri ne siyasi ne de diasporada bir çalışmalarının bulunmaması, 2011 olaylarla birlikte başlayan Suriye'deki gösteriler, askeri çatışmalar ve buna benzer bütün oluşumların içerisinde tecrübesiz ve arka planda yer almalarına sebep oldu. Ve bu kadar kritik bir bölgede yer alan Suriye'nin içerisinde yer alan Türkmenler maalesef ki 2011 olaylarıyla birlikte kendilerine açılan alanda kendi varlıklarını gösteremedi.
Sayın Cevizci.
Neredeyse 3-4 sene Suriye'deki olay Suriye içerisinde cereyan etmiş olsa da bölgesel aktörler sürekli Suriye'deki olaylara müdahale ediyordu.
Evet, ancak Sayın Cevizci. Beni duyabiliyor musunuz? Sayın Cevizci.
Ya da destek çıkabilir sadece Türkiye bulunuyordu. Onun dışındaki Suriye içerisinde dahil olan tüm ülkeler Türkmenleri görmezlikten ve Türkmenleri yok saymaktan geliyorlardı.
Tarık Bey.
Kadar da hala bu politikalarını maalesef ki devam ettiriyorlar.
Sayın Cevizci.
De ülkeler yani bölgelerin ve de genel güçlerin dışına çıkan Suriye olayı şu an uluslararası bir mesele haline gelmiş ve tabiri caizse devlerin artık Suriye'de kavga ettiği bir yer haline dönüştü Suriye. Ve burada tabii Türkmenlerin yani bundan önceki süreçte yeterince yer almamaları ve yeterince temsil edilmemeleri şu geldiğimiz noktada asla yer alınmayacak kadar çok kötü bir duruma düştüklerini ifade etmek gerekiyor. Çünkü Rusya olsun gerek Amerika olsun bu bölgede yapacakları tüm projelerde Türkmenleri bir engel olarak gördükleri için Türkmenlerin herhangi bir şekilde hem askeri olarak hem de uluslararası siyasette, kamuoyunda, platformlarda temsil edilmesi noktasında çok ciddi bir karşıtlıkları, yani ciddi bir dirençleri söz konusu Türkmenlere karşı. Biz bugünkü geldiğimiz noktada yani siyaseten Suriye meselesinde Türkmenler olarak kendi gücümüzü gösterebilmiş ya da kendi performansımızı gösterebilmiş düzeyde değil. Ne de sahadaki halbuki olayların başına baktığımız zaman Türkmenler her seferinde, her aşamasında ön saflarda yer almış olmalarına rağmen şu anki geldiği noktada maalesef ki sahada da yani hem vermiş oldukları mücadele nispetinde olsun hem vermiş oldukları kayıplar nispetinde olsun yeterince bir güç sahibi değil, temsiliyet sahibi değiller ve de yani bugünkü denklem içerisinde de maalesef ki Türkmenlere ciddi manada kimsenin bir rol verdiği ne de bir şekilde projesinde yer verdiği söz konusu değil.
Sayın Cevizci teşekkür ediyorum. Tarık Cevizci bize Suriye'deki Türkmenlerin son durumuna ilişkin değerlendirmeleri aktardı. Türkmenlerin durumuna ilişkin sizin ekleyecekleriniz var mı Sayın Akmen?
Türkmenler çok zor bir coğrafyada sıkışıp kalmış durumdalar. Bir tarafta Türkmenlerin, özellikle Rakka Türkmenlerinin ve Halep Türkmenlerinin önemli bir kısmı IŞİD'in işgali altında. Batıya doğru baktığınız zaman Halep'in kuzeybatısında İdlib'e doğru yaşayan Türkmenler çeşitli muhalif grupların kontrol ettiği yerlerde yaşıyorlar. Bunun dışında Laskiye bölgesinde Laskiye'nin bayır bucak Türkmenlerinin bir kısmı Esad yönetiminin rejiminde hala kontrolünde yaşarken bir kısmı evlerini köylerini terk edip çatışma sahası olması nedeniyle Türkiye'ye kaçmış durumda.
Parçalanmış durumdalar.
Hama ve Humus'taki yüzyıllardır devam eden Türkmen varlığı ya rejimin kontrolündeki bölgelerde sessiz hale gelmiş ya da Ürdün'e Lübnan'a kaçmış durumda. Bu anlamda baktığımız zaman Türkmenlere ilişkin hazin tablo görünenin çok daha ötesinde ve derin. Siyasi anlamda kendi aralarında bütünlüğü sağlayamadıkları gibi farklı muhalif gruplara bölünmüş olmalarından kaynaklanan bir güç parçalanması da söz konusu.
Peki. Suriye'deki önemli bir grup da Kürtler. Evet. Kürtler açısından son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Suriye'deki son hamleleri Suriyeli Kürtleri ne şekilde etkiler?
Şimdi kastını sanırım PYD ve onun silahlı kanadı olan YPG. Çünkü aslında bakacak olursanız Suriye'deki Kürtlerin de birbirinden farklı siyasi yapılanmaları vardır. Bir ara 16-17'ye kadar çıkmışlardı. Fakat 3 kişi bir araya gelip bir parti kurduğu için bunların çoğu anlamsız hareketlerden ibaretti. Zaten bölgede destek falan da bulamadılar. 2 tane asli partisi vardır. Bunlardan bir tanesi Suriye Kürt Demokratik Partisi'dir. Irak'taki Barzani'ye, KDP'ye yakın olan gruptur. İkincisi ise geçmişte tabii bunlar KYB'ye yakın, Irak KYB'sine yakın ilerici partiydi. 2003 yılından itibaren PKK'nın Suriye'deki kanadı olan PYD kurulduktan sonra yavaş yavaş bu hareketin güçlendiğini görüyoruz. 2011 yılından sonra da hem diğer hareketleri bastırarak hem silahlı unsurlar kurarak hem de rejimle özellikle bir takım konularda dirsek teması yaparak diğer partileri elemine ettiğini ve kendilerine bir alan açtığını görüyoruz. Şimdi son olaylardan sonra aldıkları pozisyon ve avantaj ve dezavantaj durumuna bakacak olursak. Açık bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama diyor ki, Eğit Donat projesi iflas etmiştir. Artık bunları desteklemenin anlamı yoktur. Ancak Suriye'de Kürtlerden ve Arap Kürt Koalisyonu'ndan yani YPG'yi diyecek de diyemiyor tam olarak adını veremiyor. YPG'den oluşan yapı bizim oradaki kara gücümüz durumundadır. Bunları daha fazla desteklemek durumundayız. Tabii bu PYD ve YPG açısından bulunmaz bir nimet. Nitekim dün akşam itibariyle ajanslara geçen bir takım bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir parti mühimmatı YPG'ye doğrudan ulaştırdığını basında paylaştılar. Fakat bunun tek başına yeterli olmayacağının bilincinde olan ve Suriye'de şartların değişmesi nedeniyle Amerikan saflarında aşırı bir görüntü vermek istemeyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı, Rusya'da bir kırmızı gül ya da gülücük atıyor. Başlangıçtan itibaren de aslında ilişkisini kesmediğini de bilmemiz gerekiyordu. Ve bizi siz de silahlandırın, siz de destek verin. IŞİD'e karşı ya da diğer gruplara karşı mücadelenizde biz sizin de yanınızdayız. Sadece istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz silah ve mühimmatı verin diye. Neden? Çünkü Suriye'nin kuzeyinde kendilerini açmak istedikleri egemenlik alanında çatıştıkları 3 temel grup var. Bir, Özgür Suriye Ordusu. En az onunla çatışıyorlar. Çünkü çok küçük bir yeri kontrol ediyor Özgür Suriye Ordusu. 2, IŞİD. 3 de Nusret Cephesi. Hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursanız Rusya için ÖSO'da, Nusret'te, Nusret Cephesi'de, IŞİD'de tehdit. ABD için baktığınız zaman da IŞİD'de Nusret Cephesi tehdit. Yani ben senin düşmanlarına karşı savaşıyorum mesajı vererek aynı anda iki büyük güçle birlikte siyaset izlemeye çalışıyor. Şimdi bu kısa vadede çok büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ama öte yandan baktığınız zaman büyük devletlerle ilişkiye girmek çok affedersiniz ayıyla dans etmek gibidir. Çiğnenebilecekleri durumları ve bunun bölgede yaratabileceği onlar için kalıcı etkileri eğer hesaba katmadan bu hamlelerini atacak olurlarsa bölgede kalıcı bir karşıtlık durumuyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Şimdi bugün öyle bir duruma geldi ki Suriye'nin kuzeyinde rejimle birlikte yani rejime karşı savaşan gruplar en az rejime karşı verdikleri mücadeleyi birbirlerine karşı da veriyorlar. Bakın bir yandan IŞİD'le YPG birbirini vuruyor. Diğer taraftan Fetih Ordusu yani Nusret Cephesi'nin başına çektiği Fetih Ordusu'yla IŞİD birbirini vuruyor.
İslam Ordusu da aynı şekilde.
İslam Ordusu küçük bir evet, yapılanma. Küçük yani hani yapılanma. O son dönemde o bazı batılı kaynaklar BBC falan onları böyle parlatmaya çalıştı ama yani Fetih Ordusu'yla karşılaştırıldığında çok zayıf. Bir de Nusret Cephesi'yle YPG birbirini vuruyorlar. Bir de Nusret Cephesi ile Ahrar-ı Şam, yani daha ılımlı olan İzzettin Nurettin Zengin Tugayları ve Ahrar-ı Şam gibi unsurlar birbirlerini vurmaya başladılar. Yani hani Suriye'nin kuzeyine baktığımız zaman şöyle bir şey söylemeniz mümkün değil. Burada 6 tane aktör vardır. Bu 6 aktörün birbiriyle kalıcı ittifakları, ilişkileri vardır. Ve bunlar birbirlerine güven duyarlar. Geleceğe doğru birlikte hareket ederler. 3 ay içerisinde değişken olan ittifak ilişkilerinden bahsediyoruz. Bu nedenle grupların en temel şeyi birbirlerine karşı güvensizlik. Nitekim aslında Batı ülkelerinden bu konuda gelen yardımlar da buna yol açtı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlandırdığı ve Eğit Donat programı çerçevesinde yetiştirip Suriye'ye gönderdiği grupları Nusret Cephesi aldı. Sadece adamları öldürmedi, silahlarını da aldı. Dün IŞİD'in paylaşımlarında görebilirsiniz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir ve de bazı diğer batılı devletlerin vermiş olduğu silah ve mühimmatın olduğu bir köyü ele geçirmişler. İki cephanelik dolusu cephaneyi nasıl ele geçirdiklerini taraftarlarına büyük bir zafer olarak, ganimet olarak fotoğraf sergiliyorlardı. Yani çok aslında değişken bir şeyden bahsediyoruz.
Sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Rusya'dan 2000'den fazla kişi Suriye'de rejime karşı savaşıyor belirttiğiniz gruplar içerisinde. Bunların tekrar Rusya'ya dönmesi Rusya için bir tehdit niteliğinde, böyle ifade ediliyor. Özellikle Çeçenistan ve Dağistan'dan gelen savaşçılar bunlar. DAEŞ ve Cihatçı Selefi örgütlerin savaşçı devşirme depoları halinde bu bölge. Bu bölgeden çıkan militanlar Moskova'da bir metro hafızalarda henüz 2010'daki evet, saldırısı. Acaba Rusya bir taraftan bundan çekinirken diğer taraftan Afganistan'da olduğu gibi bir Suriye'ye saplanma ihtimali söz konusu olabilir mi?
Aynı Rusya şekilde için girmedi ama.
Kısa, orta ve uzun vadede evet Rusya'nın Suriye'deki durumuna kısaca değinelim.
Şimdi Rusya'nın 1979 yılında daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle Rusya'da Suriye'ye dahil olması arasında çok büyük farklılıklar var. Sovyetler Birliği Afganistan hükümetinin aynı burada Rusya'da Suriye'de olduğu gibi tırnak içerisinde daveti yoluyla Afganistan'a girmiş. Kendisine ait kara birlikleriyle Afganistan'ı işgal etmeye ve sahada teker teker kontrol etmeye sağlamışlardı.
Evet, bir farklılık var.
Fakat bugün Rusya özellikle bundan kaçınıyor başına gelebilecek olanlardan dolayı. Rusya'nın sahadaki kas gücünü İran, Hizbullah, Irak ve diğer bölgelerden gelen Şii milisler artı belli bölgelerde PYD, bunu da göreceksiniz, ve benzeri unsurlar oluşturuyor. Dolayısıyla Rusya'nın oraya büyük çaplı bir kara birliği sokup da orada büyük bir askeri batağa girmesinden söz etmek mümkün değil. Bu bir. İkincisi, benim görebildiğim kadarıyla Rusya'nın özellikle ilk etaptaki bombalamaları ve stratejik hedefleri Esad rejimini kurtarmak, örgütlerle mücadele etmek falan değil. Esad rejimini kurtarmak için yoğunlaştığı alanda İdlib, Halep, Lazkiye üçgeni. Bu bölgede son dönemde Suriye ordusu ve diğerlerinin havadan aldıkları Rus desteğiyle birlikte bir ilerlemesi söz konusu. Dolayısıyla stratejik anlamda
Peki ordusu bu bölgelerde etkin, karayollarının evet, bazı yerlerini kesmiş durumda.
Kesmiş durumda ama bazı yerleri kaybettiler. Kritik evet, bir takım yerleri kaybettiler. Tabii yani hani bizim için belki çok kolay gibi gelebilir ama coğrafyadan coğrafyaya değişen yerlerden bahsediyoruz. Bazı alanlar dümdüz çöl iklimi ya da Akdeniz ikliminin özelliğini gösteren alanlar var. Ama Lazkiye'nin kuzeyindeki alan tamamen dağlık ve ormanlık bir alandan bahsediyorsunuz. Orada bazen bir metre ilerlemek için çok fazla kayıp vermeniz gerekebilir. O yüzden işler çok ağır yürür. Yani yürüyemez bile hatta. Onu da söyleyelim. Burada bir zafer garantisi, yani Rusya açısından bakılınca böyle büyük bir başarı garantisi diye bir şey de yok. Yani unutmayalım ki sahadaki insan hala Suriye rejimi kazanabilmiş falan değil. Şimdi saplanır mı? Kısa vadede baktığınız zaman kısa vadedeki ilk hedefi Lazkiye ve Şam üzerindeki şeyi kaldırmak, ağır baskıyı kaldırmak, Halep'te yeniden kuşatma pozisyonuna geçmek. Orta vadedeki hedefi Şam'ı, Halep'i ve Lazkiye'yi tam olarak güvence altına almak ve buralarda artık Esad rejiminin gitmeyeceğine ilişkin bir hem güvenlik atmosferinin hem de uluslararası çevrelerde savunabileceği bir görüntünün netleşmesini sağlamak. Uzun vadede hedefi ise Suriye'nin büyük bir kısmında Esad rejimini yeniden hakim kılacak hem uluslararası koalisyonları oluşturmak hem de ülke içerisindeki ilişkileri yeniden buna göre dizayn etmek. Rusya'nın temel beklentileri bunlar. Ama Elbette tek bir Rusya'dan bahsedebilmemiz mümkün değil. Karşısındakilerin de amiyane tabirle ile armut toplamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ciddi anlamda silah aktarmaya başladılar bölgeye. Suudi Arabistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Katar ve Suudi Arabistan'dan bölgeye yapılan yardımlarda bir acelecilik sezilmeye başlandı. Ve onlar da kendilerine yakın grupları Rusya'ya karşı desteklemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla hani başarı Rusya açısından başarı garanti mi? Hayır, böyle bir şey yok elbette.
Peki son sözünüz, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımında bir değişiklik olabilir mi son gelişmeler üzerine?
Obama ayak diriyor. Amerikan yönetimi net bir biçimde, Obama bugüne kadar söyledi bunu, kara birliklerinin girmesine ya da daha ağır bir yükün altına girmeye Obama karşı. 16 ay sonra ABD'de başkanlık seçimleri var ve bu seçim öncesinde demokratların önemli bir kısmı da bu duruşu paylaşıyor ama hepsi değil. Cumhuriyetçiler ise Bush yönetiminin mantıksal bir tekrarı olarak sanki daha ağır bir ülke girmeye hazırlanıyorlarmış gibi.
Teşekkür ederim Sayın Akmen. Bu programda Tarık Cevizci'ye bağlanarak Suriye'deki Türkmenlerin son durumu hakkında bilgileri aldık. Suriye'yi ve son gelişmelerin etkilerini stüdyodaki konuğumuz Ahevran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Serhat Erkmen'le değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Bir kez daha ülkemizde terörün son bulmasını, vatandaşlarımızın yaşam hakkına saldırıların olmamasını diliyoruz. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Cihan Aydoğan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.